Ayrım 57.
Sayfa 1097. Jean Valjean en genişine, çevre lağımına saptı. Yalnız burada da aynı soru ortaya çıkıyordu. Çıkmalı mı, inmeli mi? Durumun sıkışık olduğunu, her şeye rağmen artık Sen Irmağı'na ulaşmak gerektiğini düşündü. Yani inmek gerekti. Sola döndü. Çok yerinde bir iş yapmıştı. Çünkü çevre lağımının biri Bercy'ye, öbürü Passy'ye doğru iki çıkışı olduğunu düşünmek, adının çevre olduğuna aldanıp da onun Paris'in sağ yakını çevirdiğini sanmak hatalı olurdu. Hatırlamak gerekir ki eski Menilmontant deresinden başka bir şey olmayan büyük lağım, yukarı doğru çıkılırsa bir çıkmaz yola, yani başlangıçta Menilmontant tepeciğinin dibinde olan eski çıkış noktasına ulaşır. Popincourt mahallesinden başlayarak Paris sularını toplayan eski Louvre adasının üzerinde Amelo lağımıyla sene dökülen kolla bunun doğrudan doğruya hiçbir bağlantısı yoktur. Ana lağımı tamamlayan bu kol tam Menilmontant sokağının altında suların aşağı ya da yukarı doğru ayrılma noktasını belirten sağlam bir yapıyla ana lağımdan ayrılır. Jean Valjean geçitten yukarı doğru çıksaydı, binbir zorluktan sonra yorgunluktan bitkin, soluk soluğa, karanlıklar içinde bir duvara ulaşacaktı. O zaman mahvolmuştu. Gerekirse biraz geri dönerek Bouchard'a dört yol ağzında duralamak şartıyla Fille du Calvaire koridoruna girer, Saint-Louis geçidini, solda Saint-Gilles dar yolunu geçer, sağa saparak Saint-Sébastien galerisini atlar, Amelo lağımına ulaşabilirdi. Oradan da Bastille'in altındaki o F'ye benzer yerde yolunu şaşırmamak şartıyla Sen üzerinde Tersan yakınındaki çıkış yerine gelebilirdi. Ama bunun için lağım denilen o kocaman ahtapotu bütün dallarıyla, bütün delikleriyle iyice tanıması gerekti. Oysa bu konuda ısrar etmeliyiz, ilerlediği bu korkunç lağım yolları konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Neyin içinde bulunduğu sorulsaydı gece karanlığının içinde derdi. İçgüdüsü ona iyi hizmet etti. İnmek gerçekten de kurtuluş yolu olabilirdi. Lafitte Caddesi ile Saint-Georges Caddesi'nin altında pençe gibi dal budak veren iki geçitle Danten Şosesi'nin çatallı koridorunu sağında bıraktı. Madeleine kolu olması akla gelen bir kolun az ötesinde mola verdi. Son derece yorulmuştu. Belki de Anjou Caddesi'nin lağım bacası olan genişçe bir ızgaradan oldukça parlak bir ışık dökülüyordu. Bir kardeşin yaralı bir kardeşe göstereceği yumuşak bir davranışla Marius'u lağımın yüksekçe kaldırımına yerleştirdi. Bacadan gelen beyaz ışık altında Marius'un kanlı yüzü bir mezarın dibindeymiş gibi göründü. Gözleri kapalıydı, saçları kırmızı boya içinde kurutulmuş fırçalar gibi şakaklarına yapışmıştı. Elleri sarkık, cansız, kolları, bacakları soğuktu. Dudaklarının ucunda kurumuş kalmış kan izi vardı. Boyun bağının düğümünün içine de kan pıhtısı birikmişti. Gömlek yaraların içine giriyor, elbisenin kumaşı açık yaraların kanlı etlerine değiyordu. Parmaklarının ucuyla elbiseleri iterek elini Marius'un göğsüne koydu. Kalp hala çarpıyordu. Kendi gömleğini yırttı, elinden geldiği kadar yaraları sardı, akan kanı durdurdu. Sonra bu yarı aydınlıkta hala baygın duran, adeta soluk almayan Marius'un üzerine eğildi, anlatılamaz bir kinle baktı. Marius'un elbiselerini çekiştirirken ceplerinde iki şey bulmuştu. Bir gün önce unutulan ekmekle Marius'un cüzdanı. Ekmeği yedi, cüzdanı açtı. İlk sayfada Marius'un yazdığı dört satırı buldu. Hatırlardadır. Adım Marius Pommerci. Ölümü Mare'de Fille du Calvaire sokağı No. 6'da oturan dedem Bay Ginorman'a götürün. Yukarıdan gelen ışıkta Jean Valjean bu dört satırı okudu. Bir an kendi düşüncelerine dalmış gibi alçak sesle Fille du Calvaire sokağı numara 6 Bay Ginorman deyip durdu. Cüzdanı gene Marius'un cebine yerleştirdi. ekmeği yemiş, yeniden güçlenmişti. Marius'u sırtına aldı, başını usulca sağ omzuna dayadı, lağımı inmeye devam etti. Menilmontan Vadisi'nin sularının toplanma hattına göre yönelen ana lağım aşağı yukarı 2 fersah uzunluğundadır. Yolun oldukça önemli bir kısmı taş döşelidir. Jean Valjean'ın yeraltı yürüyüşünü okuyucu için aydınlatmak üzere kullandığımız Paris sokaklarının adından meydana gelen bu meşaleye Jean Valjean sahip değildi. Hiçbir şey şehrin hangi bölgesinden geçtiğini, ne kadar yol aldığını kendisine söylemiyordu. Yalnız arada sırada karşılaştığı ışık döküntülerinin artan solukluğu, güneşin çekilmekte olduğunu, gün batışının pek uzakta olmadığını anlatıyordu. Başının üzerindeki araba seslerinin de sürekliyken aralıklı bir hale gelmesinden, sonra da adeta kesilivermesinden, artık Paris'in göbeğinin altında bulunmadığı, dış yollara ya da en uçtaki rıhtımlara yakın ıssız bir bölgeye yaklaşmakta olduğu sonucuna vardı. Oralarda daha az ev, daha az sokak vardır, lağıma açılan pencereler de daha azdır. Jean Valjean'ın çevresinde karanlık yoğunlaşıyordu. Karanlıkta el yordamıyla ilerlemeye devam etti. Sonra bu karanlık birdenbire korkunç bir hale geldi. 5. Kadınlar gibi kumun da hayın bir inceliği vardır. Suya girdiğini, ayaklarının altında artık taş değil balçık bulunduğunu seziyordu. Bretanya'nın, İskoçya'nın bazı kıyılarında bir adamın, bir yolcunun, bir balıkçının, sular çekildiğinde kumsalda kıyıdan uzakta yürürken birdenbire epeyce bir süreden beri zorlukla yürüdüğünü fark ettiği olur. Ayaklarının altındaki kumlar zift gibidir. Tabanı yapışır. Bu artık kum değil öksedir. Kumsal kupkurudur ama her adımda ayağı kaldırır kaldırmaz kalan izin içine su dolar. Göz hiçbir değişikliğin farkına varmaz. Sonsuz kumsal dümdüzdür, durgundur. Bütün kum aynı görünüştedir. Sağlam toprakla sağlam olmayanı birbirinden ayırt eden hiçbir şey yoktur. Deniz sinekçiklerinin neşeli küçük bulutu ayakların üzerinde uğultuyla uçuşup durur. Adam yoluna devam eder, dosdoğru yürür, yere basa basa kıyıya yaklaşmaya çalışır. Kaygılı değildir. Neden kaygılanacak ki? Yalnız sanki her adımda ayaklarının ağırlığı artıyormuş gibi gelir ona. Birdenbire gömülür kalır, 2-3 parmak gömülür. Muhakkak ki doğru yolda değildir, yönünü bulmak üzere durur. Birden ayaklarına bakar. Ayakları kaybolmuştur, kum onları örtmüştür. Ayaklarını kumdan çeker, geri dönmek ister, döner, daha derine batar. Kum ayak bileklerine gelir, kendini oradan kurtarır, sola atılır, kum bacağının yarısına gelir, sağa atılır, kum dizlerine kadar çıkar. O zaman anlatılamaz bir dehşetle yürüyen kumsala daldığını, altında balığın yüzemeyeceği, insanın da yürüyemeyeceği kadar korkunç bir zemin bulunduğunu anlar. Varsa yükünü atar, fırtınaya tutulup batmak üzere olan bir gemi gibi kendini hafifletir. Ne var ki artık iş işten geçmiştir. Kum dizlerinin üzerindedir. Seslenir, şapkasını mendilini sallar. Daha beter kumlara gömülür. Kumsal ıssızsa, kara çok uzaktaysa, kum tabakasının da şöhreti kötüyse, yakınlarda kahraman bir kişi yoksa her şey bitti demektir. Kuma gömülmeye mahkumdur. Bu kurtuluş olmayan, amansız, uzun, korkunç bir gömülmedir. Ne geciktirmek ne de acele ettirmek imkanı yoktur. Saatlerce sürer, bir türlü bitmez. Sizi ayakta, serbest, sapasağlam yakalamıştır. Ayaklarınızdan çeker, denediğiniz her çabalamada, attığınız her çığlıkta sizi biraz daha aşağı çeker, direnmenizi artan bir kucaklamayla cezalandırır gibi bir hali vardır. Ufka, ağaçlara, yemyeşil çayırlara, ovadaki köylerin dumanlarına, denizdeki gemilerin yelkenlerine, uçan, şakıyan kuşlara, güneşe, gökyüzüne bol bol bakabileceğiniz kadar zaman bırakarak sizi ağır ağır çeker, toprağa gömer. Kuma gömülmek demek, deniz haline gelen, toprağın derinlerinden canlı insana doğru yükselen bir mezara girmek demektir. Her dakika kaçınılmaz bir gömücü olur. Zavallı adam oturmayı, yatmayı, emeklemeyi dener. Yaptığı her hareket onu biraz daha gömer. Doğrulur, gömülür, battığını sezer. Haykırır, yalvarır, bulutlara seslenir, kollarıyla kıvranır, perişan olur. İşte artık göbeğine kadar kumların içindedir. Kum göğsüne kadar gelir. Artık ancak omuzları görünen bir heykeldir. Ellerini kaldırır, korkunç iniltiler koparır. Tırnaklarını kuma gömer, bu küle tutunmak ister, bu gevşek kılıftan sıyrılmak için dirseklerine dayanır, çılgıncasına hıçkırır. Kum yükselir. Kum omuzlarına çıkar, boynuna gelir. Şimdi ancak yüzü meydandadır. Ağız bağırır, kum onu doldurur. Sessizlik. Gözler hala bakar, kum onları kapatır. Karanlık. Sonra alın ufalır, kumun üzerinde bir tutam saç ürperir. Bir el çıkar, kumsalın yüzünü deler, kımıldar, sallanır, kaybolur. Bir adamın korkunç kayboluşu. Bazen süvari de atıyla birlikte kuma gömülür. Bazen arabacı arabasıyla gömülür. Her şey kumun altında batar gider. Bu sudan başka bir yerde batmaktır. İnsanı boğan topraktır bu. Engin deniz haline gelen toprak tuzak olur. Ova gibi görünür, su gibi yarılır. Uçurumun böyle hayınlıkları vardır. Denizin şu ya da bu kumsalında her zaman başa gelebilecek olan bu acı macera, 30 yıl önce Paris Lağımı'nda da olabilirdi. 1833'te başlanan önemli çalışmalardan önce Paris yeraltı ağında birdenbire çöküntüler meydana geliyordu. Hele yumuşak olan bir takım alt topraklara su sızıyordu. Ark tabanı ister eski lağımlarda olduğu gibi taş döşeli olsun, ister yeni galerilerdeki gibi beton üzerine su kireciyle yapılmış olsun, dayanak noktasını kaybettiğinden bükülüyordu. Bu cins bir yer döşemesinde her büküntü bir çatlaktır. Bir çatlak da yıkıntı demektir. Ark tabanı belirli bir uzunlukta çöküyordu. Bir çamur gayyasının çukuru olan yarığın özel dilde adı toprak çöküntüsüdür. Toprak çöküntüsü nedir? Yer altında birdenbire rastlanan deniz kıyılarının oynak kumlarıdır. Bir lağımda Mont Saint-Michel kumsalıdır. Suya boğulan toprak kaynama halindedir. Bütün molekülleri yumuşak bir ortamda boşlukta durur. Toprak değildir bu, su da değildir. Kimi vakit çok derindir. Bundan daha korkunç bir rastlantı olamaz. Su üstün durumdaysa ölüm çabuk gelir, boğulma vardır. Toprak üstünse ölüm ağır ağır gelir, kuma gömülme vardır. Böyle bir ölümü gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Kuma gömülme denizin kumsalında korkunç olursa bu çirkef çukurunda ne olmaz ki? Açık hava, pırıl pırıl ışık, gün ortası, şu aydınlık ufuk, şu geniş gürültüler, hayat yağdıran serbest bulutlar, uzakta fark edilen sandallar, her şekle bürünen şu umut, muhtemel yolcular, mümkün olan imdat, hatta son dakikaya kadar. Bütün bunların yerine sağırlık, körlük, kapkara bir kubbe, daha şimdiden tam bir mezarın içi, bir kapak altında çamur içinde ölüm, pislikle ağır ağır boğulma, havasızlığın balçık içinde pençesini açıp sizi gırtlağınızdan yakaladığı bir taş kutu, ölüm hırıltısına karışan pis koku, kumsal yerine bataklık, kasırga yerine sülfürlü hidrojen, engin yerine pislik. Hiçbir şeyden haberi olmayan şehir başınızın üzerinde dururken seslenmek, diş gıcırdatmak, kıvranmak, debelenmek, can çekişmek. Bu biçim ölümün anlatılamaz dehşeti. Ölüm kimi vakit biraz korkunç bir vakar gösterir de gaddarlığını affettirir. Ateş yığını üzerinde, batan gemide insan ululaşabilir. Deniz köpüğünde olduğu gibi alevde de vakur bir tutum mümkündür. Orada harap olurken insan yüce bir değişikliğe uğrar. Ama burada asla. Burada ölüm pistir. Son nefesini vermek yüz kızartıcıdır. Uçuşan son hayaller iğrençtir. Çamur, utançla aynı anlama gelir. Aşağılık, çirkin, alçak bir şeydir bu. Clarence gibi bir ton şarabın içinde ölmek pek iyi. Escoubleau gibi süprüntü çukurunda ölmek, işte bu dehşet vericidir. Süprüntü içinde çırpınmak iğrençtir. Bir yandan can çekişirken bir yandan da bocalar insan. Cehennem sayılacak kadar karanlık vardır, murdarlık çukuru sayılacak kadar da pis çamur vardır. Can çekişen hayalet mi yoksa kara kurbağa mı olacağını bilemez. Başka her yerde mezar uğursuz görünüşlüdür, burada çirkindir. Bu çöküntülerin derinliği, uzunluğu, yoğunluğu alttaki toprak türünün az ya da çok kötü olmasına göre değişiyordu. Bir çöküntü bazen 3-4 ayak derinliğindeydi, bazen de 8-10 ayak inerdi. Bazen de dibi bulunmazdı. Balçık şurada oldukça sertti, burada su gibiydi. Lunier çöküntüsünde bir adamın kaybolması için bir gün gerekirdi. Felipo çukurunda ise 5 dakikada yutulur giderdi. Bataklık yoğunluğunun çok ya da az olmasına göre çok ya da az etkili olur. Bir adamın kaybolduğu yerde bir çocuk kurtulur. Kurtulmanın ilk kanunu her türlü yükü atmaktır. Ayağının altındaki toprağın yumuşadığını sezen her lağımcı, işe avadanlık çantasını, küfesini, kovasını atmakla başlar. Bu toprak çöküntülerinin değişik nedenleri vardı. Toprağın yumuşaklığı, insanın erişemeyeceği derinlikte bir yıkıntı, şiddetli yaz sağanakları, kışın hiç durmayan yağmurları, uzun süren hafif ince yağmurlar. Bazen kistli ya da kumlu toprak üzerinde komşu evlerin ağırlığı yeraltı galerilerinin kubbelerine yüklenir, biçimini bozardı. Ya da bu ezici baskı altında ark tabanı patlar, yarılırdı. 100 yıl önce Panteon'un yıkılması, Saint-Geneviève Dağı mahzenlerinin bir kısmını bu şekilde kapatmıştır. Evlerin ağırlığıyla bir lağım yıkıldığı zaman, bazı hallerde karışıklık sokağın üzerinde taşların testere dişi gibi ayrılmasıyla belli olurdu. Bu yarık çatlak kubbenin uzunluğunca eğri büğrü çizgilerle gelişir, hastalık görüldüğünden çaresi de çabucak bulunabilirdi. Çoğu zaman da iç bozukluk hiçbir dış çatlakla belirmezdi. Bu durumlarda vay lağımcıların haline. Çöken lağıma hiçbir tedbir almadan girince orada kaybolabilirlerdi. Eski kayıtlarda toprak çöküntülerinde bu şekilde gömülmüş birkaç kuyucudan söz edilir. Birkaç ad verirler. Bunlar arasında Carême-Prenant sokağının köşesi altındaki bir çöküntüde gömülüp giden Blaise Poutrain adında bir lağımcı da vardır. Bu Blaise Poutrain, Enosant Kilisesi'nin ölü mahzeni denen mezarlık 1785'te tarihe karıştığı zaman oranın son mezarcısı olan Nicolas Poutrain'in kardeşiydi. Bir de daha önce sözünü ettiğimiz Escoubleau Vicomte'u ipek çoraplarla başta kemanlar olmak üzere saldırıya geçilen Lerida kuşatmasının kahramanlarından biri olan şu genç sevimli Vicomte da vardı. Bir gece dayısının kızı Surdi Düşesi'nin evinde baskına uğrayınca dükten kurtulmak üzere sığındığı Botreyi Lağımı'nın bir bataklığında boğuldu. Kendisine bu ölüm anlatılınca düşes küçük şişesini istedi, ruh koklaya koklaya ağlamayı unuttu. Böyle durumlarda aşkın önemi yoktur, çirkef onu söndürür. Hero, Leandro'nun ölüsünü yıkamaya yanaşmaz, Tisbe'de Pyramos'un karşısında burnunu tıkar püf der. Dipnot, Artemis rahibesi Hero ile Leandron, Grek şairi Musaios'un, Tisbe ile Babilonlu delikanlı Pyramos, Latin şairi Ovidus'un şiirlerinde yarattıkları birbirlerine çok bağlı sevgili tipleridir. 6. Toprak çöküntüsü. Jean Valjean bir toprak çöküntüsünün karşısında bulunuyordu. Bu gibi yıkıntılar o devirde Şanzelize'nin altındaki topraklarda pek sık olurdu. Çünkü bu topraklar suyla ilgili işlere hiç elverişli değildi, aşırı akıcılığı yüzünden yeraltı yapılarını pek korumaz. Bu akıcılık St. George Mahallesi'nin kumlarının dayanıksızlığından bile fazladır. Bu kumlar ancak betonla su içine yapılan temellerle, Martir Mahallesi'nin pis gazlarla dolu balçık tabakalarıyla önlenebilmiştir. Bu balçık tabakaları o kadar suludur ki, Martir Galerisi'nin altından geçit ancak dökme bir boru sayesinde açılabilmiştir. Jean Valjean'ın o anda içinde bulunduğunu gördüğümüz Lam'ın Saint-Honoré Mahallesi'nin altına gelen kısmını, 1836'da yeniden yapmak üzere yıktıkları vakit, Sen Irmağı'na kadar Şanzelize'nin yer altını teşkil edecek oynak kum, çalışmaları, o yakınlarda oturanların, özellikle konaklı, arabalı olanların bütün feryadına rağmen 6 ay sürdürecek kadar engelledi. Çalışmalar zahmetli olmaktan da ileri tehlikeli oldu. Şu da gerçektir ki 4,5 ay yağmur yağdı, sen de 3 defa taştı. Jean Valjean'ın rastladığı çöküntü bir gün önceki yağmurdan ileri gelmişti. Alttaki kısma iyice yerleştirilmeyen taşların çökmesi tıkanıklığa yol açmıştı. İçeri sızma olmuştu, bunun arkasından da yıkıntı. Ark tabanı parçalanmış, bataklığın içine yığılmıştı. Ne uzunlukta! Söylemek imkansızdı. Buradaki karanlık daha yoğundu. Kapkara bir mağarada bir çamur deliğiydi bu. Jean Valjean ayağının altındaki taşların yok olduğunu duyuyordu. Balçığın içine girdi. Bunun yüzünde su, dibinde bataklık vardı. Geçmek gerekti. Geri dönmek imkansızdı. Marius can çekişiyordu. Jean Valjean da yorgunluktan bitmişti. Başka nereye gidecekti ki? İlerledi. İlk adımlarda çamur çukuru pek derin değil gibiydi. İlerledikçe ayakları gömülmeye başladı. Kısa zaman sonra bacaklarının yarısına kadar bataklık, dizlerinin üstüne kadar da su içindeydi. İki koluyla Marius'u kaldırabildiği kadar suyun üzerine kaldırarak yürüyordu. Şimdi çamur dizlerine, suda beline kadar yükselmişti. Artık gerileyemezdi. Gitgide daha çok gömülüyordu. Bir insanın ağırlığı için bile yeteri kadar yoğun olan balçık hiç şüphesiz iki kişiyi taşıyamazdı. Marius'la Jean Valjean teker teker olsalar kurtulabilirlerdi. Jean Valjean belki bir ölü olan bu yarı ölüyü yüksekte tutarak ilerlemeye devam ediyordu. Su koltuklarına kadar geliyordu. Dibe doğru çöküyor, içinde bulunduğu çamurun derinliğinde pek zorlukla kımıldayabiliyordu. Destek olan yoğunluk aynı zamanda engel oluyordu. Hala Marius'u kaldırıyor, görülmemiş bir çaba harcayarak ilerliyordu. Ama gittikçe de batıyordu. Artık ancak başı suyun dışındaydı, iki koluyla da Marius'u kaldırıyordu. Eski tufan resimlerinde çocuğunu böyle tutan bir anne vardır. Daha da gömüldü. Sudan kurtulmak, soluk alabilmek için başını arkaya doğru devirdi. Onu bu karanlıkta bir gören olsaydı, karanlıklarda yüzen bir maske sanırdı. Jean Valjean üzerinde Marius'un sallanan başını, morarmış yüzünü belli belirsiz görebiliyordu. Umutsuzca bir çaba daha gösterdi, ayağını öne doğru fırlattı. Ayağı bilinmez nasıl sert bir şeye çarptı. Bir tutunak noktası. Tam zamanıydı. Doğruldu, kıvrandı, bu dayanak noktasına çılgınca tutundu. Bu ona hayata kavuşturan bir merdivenin ilk basamağı gibi geldi. Bataklık içinde son dakikada rastlanan bu dayanak noktası ark tabanının öbür yamacının başlangıcıydı. Kırılmaksızın bükülmüş, bir tahta gibi tek parça halinde su altında eğilmişti.